Ayrım 15, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, sayfa 212. Yarım saat sonra üşümüş bir halde dikkatle yol boyunca ilerlerken, bütün vücudunun, yüzünün, ağzının ve gözlerinin karanlıkla kulaklarının seslerle dolduğunu, bacaklarının dikenli çalılar ve ısırganlar tarafından çizik içinde olduğunu hissediyordu ve birden ilerideki ateşi gördü. Ateş tıpkı kırpışan bir göz gibi kayboldu, yeniden gözüktü. Sanki ateşi bir nefesiyle söndürmekten korkarak durdu. Fakat ateş oradaydı, ona uzaktan dikkatle yaklaştı. Ona gerçekten yaklaşmak aşağı yukarı 15 dakikasını aldı, sonra gizlendiği yerden onu izledi. Küçük bir kımıldı, beyaz ve kırmızı renk. Garip bir ateşti bu, çünkü onun için başka bir şey ifade ediyordu. Yakmıyordu, ısıtıyordu. Onun sıcaklığına uzanmış bir sürü el gördü. Karanlıkta saklanan, kolları olmayan eller. Ellerin üstünde sadece ateş ışığının oynaşmasıyla bir kımıldama, bir hareket görülen donuk yüzler. Ateşin böyle görünebileceğini hiç düşünmemişti. Ateşin alabildiği gibi verebileceğini de hayatında hiç düşünmemişti. Kokusu bile farklıydı. Öyle ne kadar durduğunu bilmiyordu. Fakat ateşin çekimine kapılarak ormandan çıkıp gelen bir hayvan gibi olmanın aptalca ama hoş bir hissi vardı. Sıvı gözlü, fırça tüylü, ağzı ve toynakları olan bir şeydi. Yere kanını akıtsanız sonbahar gibi kokacak olan boynuz ve kandan oluşan bir şeydi. Uzun süre ateşin sıcak çıtırtılarını dinleyerek durdu. Ateşi çevreleyen bir sessizlik vardı ve bu sessizlik adamların yüzlerindeydi. Zaman da oradaydı. Ağaçların altındaki bu paslanan yolun yanında oturup, sanki şu açık hava ateşinin ortasına yerleştirilmiş gibi, dünyaya onu gözleriyle altüst edebilecekmiş gibi, dünya şenlik ateşinin ortasına tutulmuş, tüm bu adamların şekillendirmekte olduğu bir parça çelikmiş gibi bakmaya yetecek kadar zaman vardı. Farklı olan sadece ateş değildi, sessizlik de farklıydı. Montag bütün dünyayla ilgili olan bu özel sessizliğe doğru yürüdü. Sonra sesler başladı, konuşuyorlardı. Seslerin ne söylediğini duyamıyordu. Fakat sesler yavaşça alçalıp yükseliyor, dünyayı ters çevirip onu inceliyordu. Bu sesler toprağı, ağaçları, nehir boyunca gelen izin gerisinde kalan şehri çok iyi tanıyordu. Sesler her şeyi konuşuyordu ve konuşamayacakları bir şey yoktu. Seslerdeki merak ve hayretin sürekli alçalıp yükselmesinden, hareketliliğinden, sürekli canlılığından anlamıştı bunu. Sonra adamlardan biri başını kaldırıp belki birinci veya belki de yedinci defa onu gördü ve bir ses Montag'a seslendi.
''Tamam, artık çıkabilirsin.''
Montag gölgelere doğru geri çekildi.
''Çekinme,'' dedi ses, ''aramıza hoş geldin.''
Montag yavaşça ateşe doğru yürüdü. Orada koyu mavi, kaba pamuklu kumaştan pantolon, ceket ve koyu mavi elbiseler giymiş 5 yaşlı adam oturuyordu. Onlara ne diyeceğini bilmiyordu. Küçük grubun lideri gibi görünen adam,
''Otur,'' dedi, ''biraz kahve al.''
Ufak katlanabilir bardağa doldurularak eline verilen koyu, üstünden buharlar çıkan karışıma baktı, yavaşça içti ve kendisini ilgiyle izlediklerini fark etti. Dudakları haşlanmıştı fakat kahve iyiydi, çevresindeki yüzler sakallıydı. Fakat sakallar temiz, düzgün ve elleri temizdi. Bir misafiri karşılamak ister gibi ayağa kalkmış, şimdi ise yeniden oturmuşlardı. Montag bir yudum aldı.
''Teşekkür ederim.'' dedi. ''Çok teşekkür ederim.''
''Hoş geldin Montag. Adım Granger.''
Montag'a içinde renksiz bir sıvı olan bir şişe uzattı.
''Bunu da iç. Terinin kimyasal göstergesini değiştirir. Yarım saat sonra şu iki insan gibi kokacaksın. Tazı peşindeyken en iyisi şişeyi sonuna kadar yuvarla.''
Montag acı sıvıyı içti.
''Tıpkı bir vaşak gibi kokacaksın ama önemsiz.'' dedi Granger.
''Adımı biliyorsunuz.'' dedi Montag.
Granger başıyla ateşin yanındaki portatif TV'yi gösterdi.
''Kovalamayı izledik, nehir boyunca güneye kaçacağını tahmin ettik. Ormanda sarhoş bir geyik gibi dolandığını duyunca her zaman yaptığımız gibi saklanmadık. Helikopterler tekrar şehre dönünce nehirde olacağını tahmin ettik. Orada tuhaf şeyler oluyor. Takip başka bir yerde devam ediyor.
Başka yerde mi?
Bir bakalım. Granger portatif izleyiciyi çalıştırdı. Resim ormanın içinde elden ele dolaştırılabilecek kadar ufalmış, renkli ve titrek bir karabasan gibiydi. Bir ses bağırdı.
Takip şehrin kuzeyinde devam etmekte. Polis helikopterleri 87. cadde ve Elm Grove Park üzerinde toplanıyor.
Granger başını salladı. Sahtekarlık yapıyorlar. Onları nehir kıyısında atlattın. Bunu kabul edemezler. Fakat seyircilerini ancak belli bir süre elde tutabileceklerini biliyorlar. Gösterinin çarpıcı bir şekilde bitmesi gerek. Çabucak. Eğer o lanet nehri aramaya kalksalar bütün gece sürerdi. Bu nedenle bir günah keçisi bulmaları gerekiyor ki gösteri etkili bir şekilde sona ersin. Seyret, 5 dakika içinde Montag'ı yakalayacaklar.
Fakat nasıl?
Seyret.
Süzülen helikopterin altındaki kamera şimdi boş bir sokağa çevrilmişti.
Gördün mü diye Granger fısıldadı. O sen olacaksın. Caddenin üst kısmında kurbanımız var.
Kameramızın nasıl yaklaşmakta olduğunu görüyor musun?
Sahneyi kurmak, heyecan yaratmak için uzak çekim. Şimdi yürüyüşe çıkmış zavallının biri, az rastlanan garip biri. Polisin böyle adamları uykusuzluğa benzer kim bilir hangi kahrolası nedenle dolaşmaya çıkan böyle şaşkın ördekleri bilmediğini sanma.
Şu ya da bu nedenle polis aylar yıllar önceden onu listesine almıştır. Böyle bilgilerin ne zaman işe yarayacağı belli olmaz. Bugün ortaya çıkıyor ki aslında çok yararlılar. İnsanın aptal durumuna düşmesini önlüyorlar.
Oh tanrım, şuraya bak.
Ateşin önündeki adamlar eğildiler. Ekranda bir adam köşeyi döndü. Birden mekanik tazı hızla görüntüye girdi. Helikopterler aşağı doğru bir düzine ışıktan sütun yollayarak adeta adamın çevresinde bir kafes oluşturdular.
Bir ses bağırdı.
İşte Montag, takip sona erdi.
Elinde yanan bir sigara olan suçsuz adam şaşkın bir şekilde durdu. Ne olduğunu bilmeden tazıya baktı. Belki de hiç bilmemişti. Gökyüzüne ve öten sirenlere baktı. Kameralar ona doğru yaklaştı. Tazı inanılmaz güzellikte bir ritim ve zamanlamayla havaya fırladı. İğnesi dışarı çıktı. Sanki izleyicilerin her şeyi, kurbanın yüzündeki acı ifadeyi, boş sokağı, hedefine çarpacak bir kurşun gibi ilerleyen çelik hayvanı görebilmeleri için bir an havada asılı kaldı.
''Montag, kımıldama!'' dedi gökyüzünden bir ses.
Kamera tazıyla birlikte kurbanın üstüne çöktü. İkisi de onu aynı anda yakaladılar. Kurban, tazı ve kamera tarafından örümceğinkine benzer bir kavramayla sıkıca yakalanmıştı.
Bağırdı, bağırdı, bağırdı.
Ekran karardı.
Sessizlik, karanlık.
Montag sessizlikle haykırarak arkasını döndü.
Sessizlik.
Sonra adamlar ifadesiz yüzleriyle ateşe dönmüş otururlarken karanlık ekrandan bir ses "Arama bitti. Montag öldü. Topluma karşı işlenen bir suç cezalandırıldı." dedi.
Karanlık.
"Şimdi sizi yarım saatliğine şafak sökmeden önce programı için Hotel Lux'un gökyüzü odasına götürüyoruz. İzleyeceğiniz program..."
Granger televizyonu kapattı.
"Adamın yüzünü yakından göstermediler, dikkat ettin mi? En yakın arkadaşlarım bile onun sen olup olmadığını söyleyemez. İşin geri kalanını herkesin hayal gücüne bırakmak için yeterince hızlı davrandılar."
"Kahretsin!" diye fısıldadı. "Kahretsin!" Montag bir şey söylemedi. Fakat şimdi gözleri siyah ekran üstüne odaklanmış biçimde geriye doğru bakıyor ve titriyordu. Granger Montag'ın koluna dokundu.
"Ölüler diyarından aramıza hoş geldin."
Montag başıyla onayladı. Granger devam etti.
"Belki de bizleri tanıyorsundur. Şimdi bu Fred Clement, atom mühendisliği okuluna dönmeden önceki yıllarda Cambridge'de Thomas Hardy kürsüsünün eski sahibi. Diğeri UCLA'den Dr. Simmons, Ortega ve Gassette bir uzman. Şuradaki Profesör West artık eski bir bilim dalı olan ahlak üstüne yıllar önce Columbia Üniversitesi'nde epeyce çalışma yaptı. Diğeri muhterem Peder Padover, 30 yıl önce vaaz verirdi ve bir hafta içinde dinleyicilerini kaybetti. Artık bizimle dolaşıyor.
Bana gelince eldivendeki parmaklar, birey ve toplum arasındaki uyumlu ilişkiler adında bir kitap yazdım ve işte buradayım. Hoş geldin Montag.
Ben size layık değilim diye sonunda Montag yavaşça konuştu. Her zaman bir budalaydım.
Biz buna alışkınız. Hepimiz doğru türden yanlışlar yaptık, yoksa burada olmazdık. Ayrı bireyler halindeyken elimizdeki tek şey öfkeydi. Ben yıllar önce kitaplığımı yakmaya gelen bir itfaiyeciyi yumrukladım. O zamandan beri de kaçıyorum.
Bize katılmak ister misin Montag?
Evet.
Bize önereceğin bir şey var mı?
Hiçbir şey. Ecclesiastes kitabının bir kısmı ve vahiyin küçük bir parçasının bende olduğunu sanıyordum. Ama şimdi o bile yok.
Ecclesiastes kitabı iyi olurdu. Neredeydi?
Burada. Montag eliyle kafasına dokundu.
Ah, Granger gülümsedi ve başını salladı. Yanlış bir şey mi var? Bu doğru değil mi?
Doğrudan da öte, mükemmel.
Granger pedere döndü. Ecclesiastes kitabımız var mı?
Bir tane.
Youngstown'lu Harris adında bir adam. Montag.
Granger Montag'ın omzunu sıkıca kavradı. Dikkatli yürü, sağlığına dikkat et. Eğer Harris'e bir şey olursa, Ecclesiastes kitabı sensin. Bir dakikada ne kadar önem kazandığını gördün mü?
Ama unuttum.
Hiçbir şey sonsuza kadar kaybolmaz. Geride kalanları açığa çıkarmanın yollarını biliyoruz.
Fakat hatırlamaya çalıştım.
Uğraşma, ihtiyacımız olduğu zaman gelecektir. Hepimizin fotoğrafik hafızası vardır. Fakat bütün bir ömrü gerçekten orada olan şeylerin nasıl önünü tıkayacağımızı öğrenmeye harcarız. Burada aramızda olan Simmons bu konu üstünde 20 yıldır çalışıyor ve artık bir kere okuduğumuz bir şeyi yeniden hatırlayabilmek için bir yöntemimiz var. Montag, bir gün Platon'un Devleti'ni okumak ister misin?
Elbette.
Ben Platon'un Devleti'yim. Marcus Aurelius'u okumak ister misin?
Bay Simmons Marcus'tur. Nasılsınız dedi Bay Simmons.
Merhaba dedi Montag. Şu günahkar politik kitap Gulliver'in gezilerinin yazarı Jonathan Swift ile tanışmanı istiyorum. Şu diğer arkadaş da Charles Darwin ve şu da Schopenhauer ve şu Einstein ve burada dirseğimin dibinde olan da Bay Albert Schweitzer. Oldukça da iyi yürekli bir filozoftur. İşte hepimiz buradayız. Montag, Aristofanes, Mahatma Gandhi, Gautama Buddha, Confucius, Thomas Love Peacock, Thomas Jefferson ve Bay Lincoln. İstediğini seç. Bizler ayrıca Matta, Marcos, Luca ve Yuhanna'yız.
Herkes sessizce güldü. Olamaz dedi Montag.
Ama öyle diye Granger gülümseyerek yanıtladı. Biz de kitap yaktık. Kitapları okuruz, sonra bulunmalarından korkarak yakarız. Mikrofilme çekmek işe yaramıyor. Çünkü durmadan seyahat ediyoruz. Filmleri gömüp sonra dönmek istemiyoruz. Her zaman bulunmaları olasılığı var. En iyisi onları kimsenin şüphelenip bulamayacağı yaşlı kafalarda saklamak. Hepimiz tarih, edebiyat, uluslararası hukuk, Byron, Tom Paine, Machiavelli veya İsa'nın bölümleri ve parçalarıyız. Saat geç, savaş da başladı. Biz buradayız, şehir de orada. Her biri kendi renklerine bürünmüş. Ne düşünüyorsun Montag?
İtfaiyecilerin evine kitap saklamak, sonra alarm yollamak gibi her şeyi kendi yoluma göre yapmakla bir kör gibi davrandığımı düşünüyorum.
Yapman gerekeni yaptın. Bütün ülke çapında yapılabilse çok mükemmel bir şekilde işleyebilirdi. Fakat bizim yolumuzun daha basit ve iyi olduğunu sanıyoruz. Bütün arzumuz ileride ihtiyaç duyacağımız bilgiyi dokunulmamış ve temiz bir şekilde saklamak. Yine de kimseyi tahrik etmek ve kızdırmak istemiyoruz. Çünkü eğer biz yok olursak bilgi de ölmüş olacak. Belki de sonsuza kadar. Hepimiz kendimize göre örnek vatandaşlarız. Eski yollardan gidiyor, geceleri tepelerde yatıyoruz ve şehir halkı buna ses çıkartmıyor. Ara sıra durdurulup aranıyoruz. Fakat suçlanacak hiçbir şeyimiz olmuyor. Örgüt çok esnek, gevşek ve kırılgan. Bazılarımız yüzlerine ve parmak izlerine plastik ameliyat yaptırdı. Şimdi çok korkunç bir işimiz var. Savaşın başlayıp en kısa sürede bitmesini bekliyoruz. Hoş değil, fakat biz o zaman kontrol altında olmuyoruz.
Biz yabanda ağlayan tuhaf bir azınlığız. Savaş bittiği zaman belki bu dünyaya bir yararımız olur.
Gerçekten o zaman dinleyeceklerine inanıyor musun?
Eğer dinlemezlerse sadece beklememiz gerek. Kitapları ağızdan ağıza çocuklarımıza aktarırız ve bundan sonra çocuklarımız da bekler ve başkalarına aktarırlar. Elbette bu şekilde birçoğu kaybolur. Fakat insanları dinlemeye zorlayamazsın. Kendiliklerinden ne olduğunu, neden dünyanın altlarından kaydığını merak ederek gelip dinlemeleri gerek. Bu çok süremez.
Kaç kişisiniz?
Yollarda terk edilmiş demir yollarında binlerce. Bu gece serseriler dışarıda, kütüphaneler içeride. Önceleri planlanmamıştı. Her insanın hatırlamak istediği bir kitap vardı ve onu hatırladı. Sonra 20 yıllık bir dönem içinde birbirimizle karşılaştık. Seyahat ederken gevşek bir şebeke kurduk ve bir plan hazırladık. Kendimize telkin etmemiz gereken en önemli şey bizim önemli olmadığımızdı. Bilgiçlik taslamamalı ve kendimizi dünyanın diğer insanlarından üstün görmemeliydik. Bizler kitaplar için şömizden başka bir şey değildik. Bunun dışında hiçbir anlamımız yoktu. Bazılarımız küçük şehirlerde yaşıyoruz. Toro'nun Walden'inin birinci bölümü Green River, ikinci bölümü Willow Farm, Marine'de yaşıyor. Bak, Maryland'de hiçbir bombanın düşmeyeceği, sadece 27 kişinin yaşadığı bir kasaba var. Bu şehirde Bertrand Russell ismindeki adamın bütün denemeleri var. Bu kasabayı al eline, neredeyse sayfalarını çevirebilirsin. Adam başına şu kadar sayfa düşer. Savaş sona erdiği ve bir gün kitaplar yeniden yazılabileceği zaman insanlar teker teker çağrılarak bildiklerini söylemeleri istenecek ve onları bu kahrolası şeyi bir daha tekrarlamamız gerekecek. Bir sonraki karanlık çağa kadar yeniden yazılı olarak saklayacağız. Fakat insanlığın en harikulade şeyi bu. Hiçbir zaman hiçbir şeyi yeniden yapmasını engelleyecek kadar cesaretsizliğe veya iğrentiye kapılmaması. Çünkü yaptığı işin ne kadar önemli ve yapmaya değer olduğunu bilir.
Bu gece ne yapıyoruz diye sordu Montag.
Bekleyeceğiz dedi Granger ve her ihtimale karşı akarsu boyunca biraz ilerleyeceğiz.
Ateşin üstüne toz ve toprak atmaya başladı. Diğer adamlar yardım ettiler, Montag da yardım etti. Ve orada yabanda adamların hepsi el birliğiyle ateşi söndürdüler. Yıldızların ışığı altında nehir kıyısında durdular. Montag su geçirmez saatinin ışıklı göstergesini gördü. 5, sabahın 5'i. Tek bir saat içinde bir yıl geçmişti ve Şafak Nehri'nin karşı kıyısının ötesinde bekliyordu.
''Neden bana güveniyorsunuz?'' dedi Montag.
Karanlıkta bir adam yaklaştı.
''Sana bir bakmak bile yetiyor. Son zamanlarda kendini aynada hiç görmedin.'' Ayrıca şehir hiçbir zaman bizi aldırmadığından bizi bulmak için ayrıntılı bir takibe girişmez. Kafalarında şiirlerle dolaşan birkaç çatlaktan onlara zarar gelmez. Bunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz, herkes biliyor. Nüfusun büyük kısmı Magna Carta ve anayasadan alıntılar yaparak dolaşmadıkça sorun yok. İtfaiyeciler her zaman için bunu kontrol etmeye yetiyorlar.
Hayır, şehirler bizi rahatsız etmiyor. Sen de felaket gözüküyorsun.
Nehir kıyısı boyunca güneye doğru ilerlediler. Montag adamların yüzlerini ateş ışığı altında baktı, çizgili, yorgun, yaşlı yüzlerini görmeye, hatırlamaya çalıştı. Bir ışıltı, kararlılık, yarın için bir zafer pırıltısı arıyordu ama bunları göremedi. Belki de yüzlerinin taşıdıkları bilgiyle alevler içinde parıldayacağını ve içlerindeki ateşin etkisiyle fener gibi ışıyacağını ummuştu. Fakat bütün ışık kamp ateşinden gelmişti ve bu adamlar uzun nesiller boyunca kaçan, uzun araştırmaları boyunca araştırmaya devam eden, güzel şeylerin mahvolduğunu gören ve şimdi geç de olsa bir araya gelerek partinin sona ermesini ve lambaların patlamasını bekleyen diğerlerinden hiç de farklı görünmüyorlardı. Kafalarında taşıdıkları şeylerin gelecek şafakları daha saf bir ışıkla aydınlatabileceğinden emin değillerdi. Sadece sessiz gözlerinin arkasında dosyalamış oldukları kitaplara hiçbir şey olmayacağından emindiler. Kitaplar kesilmemiş sayfalarıyla, belki de bazıları temiz, bazıları ise kirli parmaklarıyla onları almaya gelecek insanları bekleyeceklerdi. Montag yürürken bir surattan diğerine geçerek hepsini inceledi. İçlerinden biri cildine bakarak bir kitap hakkında hüküm verme dedi. Nehir boyunca giderken hepsi alçak sesle gülüştüler. Ortalığı çınlatan bir gürültüyle şehirden gelen jetler, onlar daha kafalarını kaldıramadan geçip gitmişlerdi. Montag nehir boyunca gerilerde kalmış olan şehre baktı. Artık çok hafif bir parıltı görülüyordu. ''Karım orada'' dedi.
''Bana duyduğuma üzüldüm'' dedi Granger. ''Gelecek birkaç gün şehirler pek güvenli olmayacak.''
''Tuhaf, onu özlemiyorum. Fazla bir şey hissetmiyor oluşum garip'' dedi Montag. ''Ölse bile az önce fark ettim, üzüleceğimi sanmıyorum. Bu doğru değil, bende bir bozukluk olmalı.''
Dinle dedi Granger onun kolunu tutup elleriyle geçmeleri için çalıları aralayarak birlikte yürürken.
Bir heykeltıraş olan büyük babam ben çocukken öldü. Ayrıca verebilecek çok fazla sevgisi olan çok iyi bir adamdı. Ve şehrimizin bir sürü gecekondu semtinin temizlenmesinde büyük yardımları olmuştu. Bize oyuncaklar da yapardı. Yaşarken milyonlarca şey yapmıştı. Elleri her zaman bir şeyler yapmakla meşgul olurdu. Ve öldüğü zaman birden onun için ağlamadığımı, fakat yaptığı şeyler için ağladığımı fark ettim. Ağladım çünkü artık onları hiçbir zaman yapamayacak, tahta parçalarını oyamayacak, bize arka bahçede kumru ve güvercin yetiştirmede yardım edemeyecek, her zaman yaptığı gibi keman çalamayacak ve şakalar yapamayacaktı. O bizim bir parçamızdı. Ve öldüğü zaman bütün hareketleri bir daha tekrarlanmamak üzere durdu ve öldü. O bir bireydi, önemli bir adamdı. Ölümünü bir türlü kabullenemedim. Sık sık o öldüğü için hangi harika oymacılık şaheserlerinin dünyaya gelemediğini, dünyanın ne çok şakadan mahrum kaldığını, ne kadar çok evcil güvercinin onun dokunuşlarından mahrum kaldığını düşündüm. O dünyayı şekillendirmişti. Dünyaya bazı şeyler yapmıştı. Öldüğü gece dünya 10 milyon güzel şey kaybetmişti.
Montag sessizlik içinde yürüdü. ''Millie, Millie'' diye fısıldadı. ''Millie.''
''Ne dedin?''
''Karım, karım, zavallı Millie, zavallı Millie. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ellerini düşünüyorum. Fakat onları bir şey yaparken hatırlamıyorum.'' ''Ya yanlara bırakılmış, ya kucağında ya da bir sigara tutar durumdalar. Fakat hepsi bu kadar.''
Montag gülerek geriye baktı.
''Sen şehre ne verdin Montag?''
''Küller.''
''Diğerleri birbirine ne verdi?''
''Hiçlik.''
15. ayrımın sonu. Sayfa 226.